Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde daha önce başlamış olduğumuz Tegabun suresini anlatmaya devam ediyoruz. Üçüncü ayet-i kerimede kalmış idik. O ayette Rabbimiz خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ سُوَرَكُمْ وَاِلَيْهِ الْمَصِيرُ demişti. Gökleri ve yeri hak ile adaletle Allah yarattı. وَصَوَّرَكُمْ ve sizi şekillendirdi. Şekillendirmenin de nasıl olduğunu açıklayarak فَاَحْسَنَ سُوَرَكُمْ ve de sizi şekilleriniz de en güzel biçimde, güzel bir biçimde yaptı. وَاِلَيْهِ الْمَصِيرُ ve sonra dönüş de yine Allah'a olacaktır, ona olacaktır demiş idi. Bu ayeti kerimede Rabbimiz üç hususu arka arkaya açıkladığını görüyoruz. Birinci nokta olarak gökleri ve yeri Allah'ın hak ile adaletle yarattı. İkinci olarak da bizleri yaratırken şekillendirdi ve şeklimizi de en güzel biçimde yarattı. Üçüncü nokta olarak da Rabbimiz bize dönüşün, yerin ve göğün yaratılması ve insanların en güzel biçimde şekillendirilmesinden sonrasında da Rabbimiz dönüşün de yine kendisine olacağını haber verdi. Kainatı yaratan Rabbimiz elbette ki bu yaratılışın Kıyamet suresinde de geçiyordu. Başıboş yaratılmadığını, lüzumsuz ve anlamsız yaratılmadığını, mutlaka bir hikmetin yaratılışta var olan bütün canlılarda, bizim şu anda etinden ve sütünden yararlandığımız ve de yararlanmadığımız, bize haram kılınan bütün varlıklar da dahil, canlılar, hayvanlar da dahil, hepsi mutlaka bir maksat, bir amaç, bir gaye için yaratılmıştır. Yoksa lüzumsuz ve gereksiz bir yere yaratılması söz konusu değildir. Bu kainatın içerisinde ne yaratılmışsa mutlaka ve gerçekten bir fonksiyonu, bir görevi vardır. Buna dayanarak insanoğlunu kullanmakta olduğu birçok icatlar da Rabbimiz tarafından yaratılmıştır, var edilmiştir. Sizi şekillendirdik derken de Rabbimiz bu ifade ile de insanın sadece yüzünü değil, görünen kısmını değil, Allah'ın insana bağışladığı ve onların yardımıyla de insanın hayatını idame ettirdiği bedeni yapısı, kuvveti ve yeteneklerinin biz bu ayetlerde yaratılmanın en güzel şekli olduğu söylenirken bunların kastolunduğunu anlıyoruz. İnsana kullanabilmesi münasip oranlarda el verilmiştir Allah tarafından, boy verilmiştir, ayak verilmiştir, diğer organlar verilmiştir. Bilgi elde edebilmesi için hissiyat verilmiştir Rabbimiz tarafından. Elde ettiği bilgiden yaranabilmesi için bir düşünme ve muhakeme yeteneği, beyin, feraset, istediği yolu seçmesi ve Allah'ın verdiği yetenekleri hangi yolda kullanabileceğini bilinmesi için Rabbimiz tarafından kuvvet, irade verilmiştir. Yine insana, yaratıcısına inanıp inanmama, ondan yüz çevirme, başka ilahları edinme, başka ilahların emrine itaat etme, hatta Allah'a karşı savaş açma özgürlüğü bile Rabbimiz tarafından verildiğini yine biz bu Kur'an'ın genel çerçevesi içerisinde anlıyoruz. Tüm bu yetenekleri ona vermekle Allah-u Teala diğer mahlukat üzerinde, diğer yaratılmışlar üzerinde insana fiilen sahip olduğu bir iktidarla bağışlamış oluyoruz. Bunlardan sonra dönüşün Allah'a ait olduğunu açıklıyor ayetin son bölümünde. Böylesine mükemmel ve hikmete dayanan bu kainat içinde kendisine sınırlı bir özgürlük ve yetenek ve tasarruf hakkı verilen insana bu nimetleri nasıl kullanacağına sorulacağı da elbette ki aşikardır. Birilerine bir takım imkanlar verilmiş ise bu imkanları Allah'ın istediği şekilde kullanıp kullanmadığı noktasında da elbette ki bir takım soruların sorulması gerekiyordu. İşte onun için Rabbimiz dönüş onadır, yani Allah'adır ifadesini kullandı. Daha sonraki ayette de bu dönüş tüm insanın ahirette yeniden dirilip sorguya çekileceği vakittir diye zamanı ve saati de bildirildi. İnsana ancak o zaman bu dünyada kendisine verilen özgürlüğü hak yolda mı, batıl yolda mı kullanmış olduğu dikkate alınarak yaptıklarına karşılık verilecektir. Bu noktada şöyle bir soru da aklımıza gelebilir. Ceza ve mükafatın bu dünyadayken verilmesi mümkün değil mi? İnsanların yaptıkları işlerin karşılığı olarak elde ettikleri ceza ve mükafat bu dünyada verilebilir mi? Ceza ve mükafatın ahirete ertelemek gerekir mi? Ya da niçin tüm insanlığın diriltileceği gün, yani aynı zamanda ceza ve mükafat veriliyor gibi bir takım sorular akla gelebilir. İnsan biraz düşündüğü zaman niçin böyle yapıldığını anlar ve sebebini de Allah tarafından ceza ve mükafatın ahirete bırakılmasını da makul olarak karşılar. Zira insanın dünyadayken yaptıklarının etkisi onun ölümüyle birlikte sona ermez. Aksine yaptıklarının etkisi insan öldükten sonra da gelecek nesillere kadar devam eder gider. Dolayısıyla insanın yaptıkları tam karşılığı tüm insanlık bir araya geldikten sonra verilebilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle demiş idi. Bir insan iyi bir konuda insanlığa rehberlik eder, öyle bir çığır açar, arkasından gelenler adedince kendisine sevap yazılır. Bir insanda kötülük de bir insanlar rehberlik, örneklik teşkil etmiş ise, o kötülüğü işleyen insanlar adedince de kendisine günah yazılır. Ama insanlara eğer ceza ve mükafat bu dünyada verilmiş olmuş olsaydı, öldükten sonra amel defterinin de hemen ölümle birlikte kapanması gerekirdi ki, halbuki bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üç şeyle amel defteri kapanmaz der. İşte kitap, sadaka-i cariye ve de bir insanın hayırlı bir evlat bırakmış olması. Ölen babasının arkasından çocukların yapmış olduğu iyi amellerde babaya sevap olarak verildiği için insanların ceza ve mükafat bu dünyada değil, ahirette de verilmeye devam eder. Onun için insanlara dönüş Allah'adır demek, işte insanlar yaptıkları öldükten sonra da devam ede gelen o iyi davranışların karşılığını ve kötülük yapmışlarsa kötülüğün karşılığı da öldükten sonra da devam ediyor. Kıyamet kopuncaya kadar da belki bu iş böylece devam edecek. Çünkü mesela Kabil'in yapmış olduğu suçtan dolayı böyle bir kötülüğe örneklik teşkil ettiği için dünyada aynı suçu işleyen insanlar adedince kendisine günah yazılacak. O da kıyamet gününe kadar devam edecek. İşte o gün kıyamet kopup da bütün insanlar bir araya geldikleri zaman o insanların kendisi öldükten sonra da devam eden kötülü amellere örneklik teşkil etmesinden dolayı kendisine de günahları hala devam ediyordur veya iyiliğe bir örneklik teşkil etmişse iyilik konusunda da kendisinin sevapları kıyamet kopuncaya kadar devam edecektir. Onun için de dönüş o güne kadar cezanın ertelenmiş olması, Allah tarafından ertelenmiş olması işte bundan dolayıdır. Akıllı insan düşündüğü zaman niye bu dünyada biz ceza çekmiyoruz, Allah'ın bizim için vaat etmiş olduğu azap gelsin diyenlere de böyle bir makul cevap verebiliyoruz. Evet. Dördüncü ayete geçiyoruz. Ya'lemu ma fis semavati vel ard ve ya'lemu ma tusirruna ve ma tu'linun vallahu alimun bi zati sudur. O Allah ki ya'lemu bilir ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa bilebilen sadece Allah'tır. Allah'tan başkasının gökyüzünde olup bitenlerden veya yeryüzünün derinliklerinde olanlardan hiç haberi yoktur. Ve ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun. Böyle bir Allah varken göklerde ve yerde ne olup bittiğinden ve oradaki bütün ve en küçük bir canlıdan en büyüğüne varıncaya kadar onların hareketleri Allah'ın bilgisi dahilindeyken sizin insanların gizlediğiniz ve açıkladığınız şeyler vardır. Bunları da Allah bilir. Yani gizli de yapsanız, açıktan da yapsanız, her ne yaparsanız yapın, bilen bir Allah'ın olduğunu düşünerek hayatınızı, hayat programınızı, günlük yaşamınızı, hayatınızın bütününü, gecenizi, gündüzünüzü, isterseniz karanlıklarda olsun, isterseniz açıklıklarda olsun, gündüzün en parlak zamanında olsun, Allah'ın görüp görmediği konusunda hiç tereddüt etmeyin. Bu konuda kesin bilgi vardır. Rabbimiz insanların en yerin dibinde karanlıklarında, siyah kayalıklar üzerindeki gecenin karanlığındaki bir karıncanın bile hareketini bilen Rabbimiz, bunlar tabi Kur'an'da anlatılma nedeni insanlar üzerinde otokontrol mekanizması olarak Allah'tan başkasının olmaması gerektiğini belirtmek için Rabbimiz bu ayetlerde siz isterseniz gizli yapın, isterseniz açık yapın, bunu Allah bilir. Bu bilinci, bu şuuru insanımızın, çocuğumuzun, kendimizin, büyüğümüzün, okulda öğretmenimizin, memurumuzun, öğrencilerimizin, herkesin bunu bu şekilde hissetmesi ve hayatına, uygulaması gerekir. Hayatta bizi kontrol mekanizması olarak Allah'ın bildiğini bilmek, hayat programını ona göre programlamak, yaşantısını ona göre ayarlamak, bir yanlıştan vazgeçip bir doğruya yönelmemizin nedeni sadece Allah'ın bizi gizli de yapsak, açık da yapsak bildiğini bilmemizdir. Bu bilinci, bu şuuru inşallah çocuklarımıza da vermek gerekir diye düşünüyorum. Küçükken çocukları polisle veya doktorla veya iğneyle korkutmak yerine, uyarmak yerine onlara da Allah'ın yanlış yaparsak bildiğini hatırlatmak, küçükten itibaren bunları öğretmek zaten onların fıtratında var olan bu güzeli, doğruyu, hidayeti kabul etme bilincini dolayısıyla biz değiştirmemiş ve asli güzelliğiyle korumuş olacağız. Vallahu alimun bizzati sudur. Hiç unutmayın ki Allah sizlerin kalplerinde olanı, sadırlarında, göğüslerinizde olanı da Allah bilmektedir. O Allah ki sadece insanların başkalarının görebileceği fiilleri değil, başkalarının görmeyeceği fiillere de vakıf olduğunu biz bu ayetten anlıyoruz. Ayrıca Allah insanların yaptıklarının sadece görünen kısımlarına, zahirine değil, yanı sıra bununla birlikte Allah-u Teala gizli niyet ve gerçek maksatlarını da bilir. Yapılan bir hareketin hangi amaç ve hangi niyetle Allah rızası için mi yapılmış, bir yetimi doyurması, bir yoksula yardımın, bir esire yardımın nedeni nedendir acaba, niçin yapılmıştır, bunun gerisindeki planlar nedir, insanlar bana iyi desinler diye mi, yoksa oy toplamak için mi, hangi amaç ve gaye için yapıldığını da Rabbimiz bilir. Bu öyle bir gerçektir ki insan biraz düşünürse asıl adaletin kıyamet gününde Allah'ın huzurunda tecelli edeceğini de kabul etmeye mecbur kalır. Akıl insanın her yaptığı suçun cezasının verilmesinin gerekli olduğunu düşünür. Oysa insanın işlemiş olduğu pek çok suçun gizli kaldığı veya şahit olmadığı için ceza verilmediği ya da açıkça suç işlemesine rağmen gücünden, ekonomik veya iktidar gücünden dolayı kendisinin cezalandırılmadığı gibi birçok hususlar bir suçun zahirine bakılarak karar verilmemesi noktasında bizlere ipucu veriyor. Yani Allah-u Teala'nın insanların işlediği suçların gerçek nedenlerini, hangi amaç ve gaye için işlendiğini bilmiş olması, insanın aklıyla buna her zaman ceza verilebilir ama bazen de oluyor ki insan bir şahit bulamadığı zaman, bu kendisine yapılan hakaretleri delillendiremediği zaman, kendisine yapılan iftiraları, bunlar bana iftira etti, bunlar bana hakaret ettiler, bunlar bana şöyle şöylesine kavgada beni öldürmeye teşebbüs ettiler diye söylendiği zaman elbette ki maddi bir şahit istenecektir. Ama eğer maddi bir şahitle ispatlandırılamazsa, suç, deliller ortaya konamazsa o zaman adam suçsuz gibi görünecektir. Bugün gerçekten suç işlemiş olan birisi eğer yakalanmamışsa, kolluk kuvvetleri tarafından, polis veya jandarma tarafından yakalanmamışsa bu insan suçsuz görünür. Bugün savcılığa gittiği zaman savcılıktan adli sicil raporundan sabıkası yoktur kaydı da alabilir. Ama gerçekten Allah'a atlatması, Allah katında bu insan suçsuz olması mümkün değildir. Onun için işte Allah-u Teala insanların yaptıkları şeylerin niyetini, amacını, gayesini, niyetinin gerçekten suç işlemek mi olduğu, yoksa bilerek mi yaptı, hatain mi yaptı, bunların hepsi Allah tarafından bilinen ve Allah'ın sadece Allah'ın bildiği, bunun dışında başka birilerinin güç yetiremediği olaylardır. Bu dünyada bir olayın tüm yönleri öğrenebilmek ne derecede mümkün olabildiğini bugünkü koşullar içerisinde içinde yaşadığımız toplumda sık sık ne yapabilmekteyiz, görebilmekteyiz. Adaletin yerini bulması için yapılan fiilin her yönüyle ortaya çıkması gerekir. Böylece o fiilin işleyenin niyeti, iradesi, içinde bulunduğu ortam vesaire bilinebilsin. Kainatın yaratısından başka hiç kimse böyle bir bilgiye de sahip olamayacağı apaçıkar meydandadır. Binaenaleyh hükümler, kainatın haksızlık ve adaletsizlik üzere kurulduğunu iddia etmiş olan insanlara karşı bunları ortaya koyvermek bile gerçekten akıl sahibi insanlar için yeter ve artardır. Akılsızca öne sürülen bir takım faraziyeler, bir takım ithamlar, bu kainatta bir yaratıcının olmadığını düşünenler, ne tuhaftır ki bu kimseler kendilerini ilerici ve akıllı diye de ortaya koyuyorlar ama akıllıca düşündüğümüz zaman, olaylara geniş bir perspektifle baktığımız zaman bu insanların yanılgı ve yanlışlar içerisinde kuruyor olduklarını görüyoruz. Gerçek adalet ancak insanlar üzerinde Allah gibi bir otoritenin varlığını insanlar üzerinde hissettirmekle sağlanacağını da anlamış oluyoruz. Evet. Elem ye'tikum nebe'ul lezine keferu min kablu fezaku vebale emrihim ve lehum azabun elim. Önceden inkar edenlerin elem ye'tikum size gelmedi mi? Nebe'ul lezine keferu min kablu. Sizlerden önce yaşamış olan insanlar Allah ve peygamberi onlar da inkar etmişlerdi. İlk defa inkar ve Allah ve peygamberi yalanlama ilk defa bugünün problemi değil, bugün ortaya çıkan bir takım sorunlar değil. Sizlerden önceki birçok topluluklar da yalanlamışlardı ama onların akıbetleriyle ilgili, onlarla ilgili haber size gelmedi mi? Onlar ne yaptılar? Fedaku vebale emrihim. Onlar bu yaptıkları işlerin veballerini ne yaptılar? Ödediler. Onlar vebalini tattılar. Yani onların dünyada çektikleri ceza suçların tam karşılığı da değildi. Sadece dünyada başına gelen bela ve musibetlerle kalmadı. Asıl ceza onlara ahirette verilecektir. Ancak onların çarptırıldıkları cezadan başka insanlar Allah'a isyan eden toplumların sonların nasıl olduğunu görmeleri bakımından bir ders alabilirler. Kur'an-ı Kerim geçmiş kavimlerin sık sık bize hatırlatmak suretiyle aynı hataya bugünkü toplumlarında düşmemesini çok açık ve net bir surette, net bir şekliyle açıklıyor, anlatıyor ki aynı akıbetlere sizler de düşmeyesiniz. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Muhakkak ki onlar ileride kıyamet gününde onlar için acı bir azap vardır. Nuh peygamberin kavmi, Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Medyenliler dünyadayken Allah tarafından kendilerine bir takım bela ve musibetler verilmiş. Kimisi rüzgarla, kimisi sesle, kimisi sel felaketiyle, kimisi çok aşırı sıcakla Allah tarafından yok edilmişler ama bunlar sadece bu dünyada tattıkları tamam biz cezamızı çektik artık ahirette kurtulacağız mantığı onlar için geçerli değildir. Onlar için ahiretteki azap bu dünyadakinden kat be kat daha büyük olacaktır. Bunlara Rabbimiz işte Kur'an'da anlatmak suretiyle aynı şeylerden bugünkü toplumun, bugünkü insanların aynı akıbete düçar olmaması, aynı sonlarla karşı karşıya kalmamaları için geçmiş kavimlerin yaptıkları hatalar, isyanlar, peygamberi yalanlamalar, hayatlarını Allah ve peygambere göre yaşamamanın neticesinde başlarına gelen bela ve musibetleri Kur'an birçok ayetlerde, birçok surelerde açıklıyor ki bize bunları bizlerin de bir hikaye, bir roman gibi şöyle bir çok güzel çocuklara anlatılması gereken bir hikaye türünde değil de kendimizin ibret alması gereken birer olay olarak anlamamız ve algılamamız ve kendi hayatımıza da bunlara bağlı olarak bir rehber, bir yön çizmemiz, kendi hayatımızı ona göre programlamamız gerektiğini Rabbimiz bu ayetiyle bizlere anlatıyor. Zalike işte böyle bi ennehu kanet te'tihim rusuluhum bil beyinati fekalu ebeşerun yehdunena fekeferu ve tevellev ve istanallah vallahu ganiyyun hamid. İşte size de Allahu Teala geçmiş peygamberlerin başlarına gelen ve onları inkar eden insanların olaylarını anlattıktan sonra çünkü onlar peygamberleri onlara nasıl gelmişlerdi? Açık deliller ve alametler getirmelere rağmen onlar peygamberleri yalanladılar. Peygamberlerimiz geliş şekilleri sıradan bir geliş şekli değil. Peygamberlerimiz onlara beyinatla geldi. Beyinat de kelimesinin lügatte açıklık ve sarahat anlamına geldiğini görüyoruz. Bu peygamberlerimize veren beyinatla ilk olarak da şunları söyleyebiliriz. Yani beyinat kelimesinden anlamamız gerekenler olarak şunları zikredebiliriz. Allah tarafından görevli kılındıklarına şehadet ettiği anlamına gelir beyinat kelimesi. bu Allah tarafından verilmiş bir görev olduğuna bu beyinatlar, bu açıklık ve sarahatten anlatılanlar kendilerine şehadet ederler. Beyinat kelimesiyle şu da vurgulanmış olabilir diyoruz. Peygamberin söyledikleri tamamen makuldür ve belli delillere dayanmaktadır. Kendi kafalarından değil, ne konuşmuşlarsa Allah'ın söylediklerini, Allah'ın anlat dediklerini anlatmışlar, Allah'ın söyle dediklerini söylemişler, Allah'ın yap dediklerini yapmışlardır. Yoksa kendi kafalarından Kur'an koymamışlardır. Üçüncü bir mana olarak da peygamberlerimize beyinatın verilmiş olması, peygamberlerin getirdiği öğreti üstü kapalı ve anlaşılmaz da değildir. Yani Allah'ın peygambere vermiş olduğu beyinat anlaşılabilir, öğrenilebilir, uygulanabilir nitelikte olan şeylerdir. Müphem, kapalı şeyler değildir. Bilakis hak ve batılın, haram ve helalin, delaletin ve hidayetin ne olduğunu açıkça peygamberlerimiz beyan etmişlerdir, anlatmışlardır. Evet, bu beyinatla peygamberlerimizi Allah gönderdi. Onlar da bunun karşılığında fekalu dediler ki kendilerine peygamberlerimizle birlikte açık beyineler, mucizeler, peygamber olduklara delalet eden bir takım işaretler olmuş olmasına rağmen, Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber olmadan öncesinde Peygamber aleyhissalatü vesselama yalancı diyen yoktu. Çok güvenilir ve emin insanlardı. Şuayb peygamberimize kavmi kendisine peygamberlik görevi verilip de onların yaptığı ticaretteki yanlışlıklara ve insanların aldatmacalarına müdahale ettiği zaman sen eskiden iyi insandın demek suretiyle peygamberlerimizin önceki hayatlarında bir yanlışlığın, bir uygunsuzluğun, bir dengesizliğin olmadığını onlar da kendi dilleriyle zaten söylüyorlardı. Ama ne zaman ki peygamberlerimiz Allah'tan kendilerine verilmiş olan beyineyi açıklamaya, insanlara duyurmaya, tebliğ etmeye başladılar, o zaman peygamberlerimize inanmamak için akıl ve mantığa da ters düşen bir takım deliller ortaya atmaya başladılar ve dediler ki fekalu, onlar diyorlar, e beşerun yehdunena, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek? Fekeferu ve tevellev ve istanallah. Yehdunena, bizi bir beşer, bir insan mı hidayete ulaştıracak? Madem bizi hidayete bir ulaştıracak birisi varsa, o bari bizim gibi insan olmasının dışında bir başka varlık olsaydı, en azından bir melek, başka ayetlerde geliyor, bir melek olsaydı ya dediler. Halbuki bu insanların hayatlara baktığımız zaman sadece bir beşer mi bizi hidayete erdirecek, peygamberlerimizin peygamberi olabileceğini kabul etmekten kaçınıyorlar ama başka konularda ağaçları, efendime söyleyeyim taşları, başka insanların önderliğini de ilan olarak kabul etmede de hiçbir tereddüt göstermiyorlar. Yani kendilerini hidayete getirecek olanın bir beşer olmasına karşı çıkanlar, kendisini sapıklığa ve dalalete götürenlerin bir insan bile değil, bir taş parçası, bir tahta parçası olması konusunda da hiç tereddüt etmiyorlardı. Öyle ki bir peygambere inanmaktan kaçınırken başka insanların önderliğini kendilerine, hatta bir beşerin Allah'ın oğlu olduğuna bile inanmaktan çekinmiyorlardı. İnsanoğlu işte böyledir. Dalalette olan önderleri taklit ederek acayip hallere düşerken Allah tarafından hak üzere gelen çıkarlarını gözetmeksizin ve herhangi bir menfaat, bir karşılık beklemeksizin Allah'ın dini tebliğ eden bir peygamber için bir beşer mi bizi doğru yola iletecek diyebilmektedir. Bu şu demektir, şayet bir beşer kendilerini dalalete götürürse kabul edilmelidir ama hak yola götürmeye çalışırsa reddedilmelidir. Mantığının bir sonucu idi ama bunların tabi böyle kendilerince ileri sürdükleri bir takım görüştür. Bu görüşün de geçerli olup olmadığı insan birazcık düşünüverirse, aklını çalıştırırsa, iradesini kullanırsa bu işin yanlış olduğu apaçık ortadadır. Yani bir beşer insanı sapıklığa çağıracak, onun peşinden koşa koşa gideceksiniz ama bir beşer sizi hidayete çağırdığı zaman olmadık bahaneler bulacaksınız. Gerçi Allah peygamberlerimizi melek göndermiş olsaydı o zaman başka deliller ileri süreceklerdi. Diyeceklerdi ki peygamberlerimiz kendisini itaate, Allah'a ibadete çağırdığı zaman ne yapalım ya Rabbi, biz bunu nasıl yapalım? Peygamberlerimiz yapıyor dendiği zaman da o bir melek ama. diyeceklerdi. O zaman da başka bahaneler bulurlardı. Allah bunu çok iyi bildiği için içimizden birisini bizim gibi uyuyan, bizim gibi yürüyen, bizim gibi acıkan, bizim gibi hastalanan, bizim gibi yorulan birisini, kendimizden birisini peygamber olarak gönderdi ki o peygamber insan olarak, yani insanların gücünün üzerinde bu dini yaşamak, bu dinin kurallarına göre hayatı programlamak, insan iradesinin, insan gücünün hem maddi hem manevi olarak üzerine aşan bir konu olmadığını Rabbimiz belirterek bunu anlatmak için bir peygamberlerimiz de bizim içimizden birini seçti ve gönderdi. Evet. Bizi bir beşer mi hidayete erdirecek dedikten sonra fekeferu ve küfrettiler, kabul etmediler, reddettiler ve ondan sonra da ve tevellev ve istiğnallah ve yüz çevirdiler. Allah da onlardan ne yapıverdi? Yüz çevirdi. Onlar bu dünyada Allah'ı unutuyorsa Allah da onları öbür dünyada unutuverir. Haşr suresinde Rabbimiz öyle dedi. Bu dünyada Allah'ı unutan, öbür dünyada da Allah'ın insanları unutturduğu kimseler gibi olmayın. Eğer bu dünyada biz Allah'ı unutursak, bu dünyada unutan insanlar bir arkadaşınızı unutursunuz ama onun yerine bir başka size arkadaşlık edebilir. Birisine en yakından insan annesini, babasını, eşini, çocuğunu kaybediyor ama bir başka şekilde teselli bulabiliyor. Ama Allah korusun, öbür dünyada Allah'ın unuttuğu insan olur ise, Allah'ın unuttu derken haşa, Allah ona, yani bizim bildiğimiz manada bir unutma, ya nerede kaldın ben seni unuttum kabilinden bir unutma değil de Allah bu dünyada insanın Allah'ı unutmasından dolayı, görmemesinden dolayı, işine gelmediği için, Allah'ın emir ve yasaklarına uymadığı için Allah'a karşı ilgisiz kalmıştır. Böylesi bir insana karşı da bu dünyada insanın Allah'a karşı sergilediği tavrın aynısı öbür dünyada Allah tarafından kendisine anlatılacaktır, sergilenecektir. O manada söylüyoruz. Evet. Vallahu ganiyyun hamid, hiç unutmayın ki Allah her şeyden müstanidir. Allah sizin o eksik sıfatlardan uzaktır. Yani Allah'ın hidayetinden bütün insanlar yüz çevirmiş olsalar bile, hangi dalalete düşerlerse düşsünler, Allah onlarla ilgilenmez. Allah da onlarla ilgilenmez. Allah'ın onların imana gelmiş olmasından dolayı bir menfaati yoktur. Eğer onlar Allah'a inanmazlar ise Allah'ın da hükümranlığı yıkılacak, yok olacak değildir. Allah onlara kendi menfaatleri için doğru yol göstermektedir. Bu doğru yolu göstermesi Allah'ın kendisi için değil, kulları içindir. Şayet onlar Allah'tan yüz çevirlerse Allah da onları kendi haline bırakıverir, onları muhafaza etmez, dalalete düşmekten onları korumaz ve kurtarmaz. Çünkü onlar Allah'ın hidayetini, velayetine talip değillerdir. Onlar onu istemiyorlar. Allah'ın dostluğunu kendileri için gerekli olan bir dostluk olarak görmedikleri için başkalarının dostu edindiler. Allah'ın vekilliğini kendileri için gerekli olan bir vekillik, bir yardımcı, bir sığınma mekanizması görmedikleri için Allah da onlara illaki gelin bana sığının demeyecektir. Ve demedi de, kıyamet gününde de bunu Allah demeyecek. Evet. Zeamellezine kefru len yub'atü. İnkar edenler öldükten sonra diriltilmeyeceklerine dair iddia ettiler, yemin ettiler. Bu ahireti inkar onların helak olmalarının ve dalalete düşmelerinin ikinci bir temel nedeniydi. Oysa onlar ahireti inkar edenlerin ellerinde kesil bir delil hiçbir zaman olmamıştır. Yani ahiret yoktur diyen insanlar niçin yoktur diye sorulduğu zaman bunu anlatabilecek, bunu ispatlayabilecek delil ellerinde delilleri yoktur. Buna rağmen bu akılsızlar çok iddialı bir şekilde ahiretin olmadığını söylüyorlar. Fakat bu iddialarının, gedemin de söyledik, akli ve de bilimsel bir dayanağı da yoktur. Ahireti inkar eden insanların. Yani o zaman insanların hayvanlarla farkı ne olacaktı? Yani insan dediğimiz varlıkla, eğer ahiret düşüncesi insan üzerinde olmadan ikinci bir hayatta dirilme söz konusu değil ise o zaman Allah'ın adaleti tecelli etmeyecektir. Yani bugün insanların yapmış olduğu, güçlü olan insanların, ellerinde ekonomik ve siyasi gücü olanların, iktidar gücü olanların, mazlumlara yapmış olduğu zulmün hesabı sorulamayacak demektir. Bunu kim soracak o zaman? İşte bu sosyal adaletin gerçekleşebilmesi için insanlar dirilecekler ve dirildikten sonra yaptıkları her şeyin hesabını en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar Allah'a hesabını vereceklerdir. Letub'atunne thumme letunebbe'unne bima amiltum. Sizler de ki onlara, Rabbimiz öyle kâlu bela ve Rabbi letub'atunne thumme letunebbe'unne bima amiltum. Siz muhakkak ki Allah'a yemin ederim ki mutlaka dirilteceksiniz, ayağa kalkacaksınız. Hatta Allah sizi o un ufak olmuş olan kemiklerinizi bir araya getirdiği gibi bununla da kalmayacak. Sizin o parmak uçlarınızdaki incelik ve de eşsizlik yine aynen aynı şekliyle dirildiğiniz zaman aynı özelliklerle tekrar Allah-u Teala parmaklarınızı bile eski haliyle yapmaya gücü yeter. Bu olacak mutlaka. Bununla Allah-u Teala üçüncü kez Kur'an-ı Kerim içerisinde Allah-u Teala peygamberine de ki, hayır Rabbim hakkı için muhakkak ki dirilteceksiniz emrini Rabbimiz ilk defa Yunus suresinin 53. ayetinde söylüyordu. Sahiden bu gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki, evet Rabbim hakkı için o gerçektir. Siz onu önleyemezsiniz. İkincisi de Sebe suresinin 3. ayetinde geçiyordu. O ayette de Rabbimiz şöyle diyor. İnkar edenler kıyamet saati bize gelmez dediler. De ki hayır, gaybı bilen Rabbim hakkı için o mutlaka size gelecektir. Ayetiyle Rabbimiz bunun mutlaka olacağını hem de yeminle olacağını bizlere haber veriyor. Burada ahireti inkar edenler için Allah adına yemin edilip edilmemesini anlam taşıyabilir şeklinde bir soru akla gelebilir. Bunu şöyle cevap verebiliriz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhatapları kendi tecrübe ve bilgileri dolayısıyla çok iyi biliyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam o gün kendisine bu soruyu soran insanları o içinden gelen bir insan olarak onların ne amaçlarını sorduklarını çok iyi biliyordu ki o hayatı boyunca Peygamber aleyhissalatü vesselam yalan söylememişti. Yine onlar Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar iftira atsalar da günlük hayatında dahi hiçbir surette yalan söylememiş. Böyle bir insanın yakın hasıl etmeden Allah adını anarak asla yalan söylemeyeceğini hiç değilse vicdanları bunu kabul ediyordu. Ayrıca o sadece ahiret akidesini tebliğ etmekle kalmıyor. Aynı zamanda bu inancı destekleyen makul deliller de Peygamber aleyhissalatü vesselam öne sürüyordu. İşte bu noktada bir peygamber ile bir filozof arasındaki fark da ortaya çıkıyor. Filozoflarla peygamberleri, filozoflar ahiret ile ilgili çok sağlam deliller öne sürebilir fakat onun yaptığı ahiretin vuku bulacağını daha makul deliller ispat etmekten öte bir şey değildir. Oysa bir peygamber bir filozoftan daha üstündür. Çünkü bir peygamber akli delillerle ahireti ispatlamak konumunda değildir. Bilakis peygamber aleyhissalatü vesselamlarımız bu konuda ilim sahibidir. Elde ettiği yakın bir bilgi ile de ahiretin mutlaka vuku bulacağını diyebilecek konumdadırlar. Bu bilgi Allah tarafından kendilerine verilmiştir. Fakat bir filozof yemin edemez. Zira onun ahiret hakkındaki imanı, bilgisi yine peygamberlerimizden almış olduğu bilgiler neticesindedir. Onlardan almıştır. Kendisinin ürettiği bir bilgi değildir. Ayrıca bir filozofun sözleri değil başkalarını kendisini bile ikna edecek derecede ve imana temel dayanağı yapacak kuvvetle değildir. En akıllı filozof dahi böyle olmalıdır demekten öteye bir şey söyleyemez. Ancak Peygamber aleyhissalatü vesselamlarımız bu mutlaka vuku bulacaktır, ortaya çıkacaktır şeklinde peygamberlerimizin görüşleri vardır. Delilleri vardır. Allah tarafından kendine bir takım bilgiler vermiştir. Onun için de peygamberlerimiz dediler ki bu mutlaka bütün insanlar dirilecek ve de o Allah sizin yaptıklarınızı en ince teferruatına varıncaya kadar da size haber verecektir. İnsanoğlunun yeniden diriltilmesinin amacı da yaptıklarının hesaba çekileceği içindir. Yaptıkların hesabını Allah'a vermek içindir. Bu surenin ilk 4 ayetini göz önünde tutulduğunda hak ve adalet üzere yaratılan kainatta, hak ve adalet üzere yaratılmış olan kainatta insanın küfür ve iman seçiminde serbest bırakılmış olduğunu da yine önceki ayetlerde görmüş idik. Yani Allah böyle hak ve adalet üzere kainat yaratıyor ama insanın küfür ve iman seçiminde serbest bırakıyor. İlla ki iman edeceksin, illa ki küfredeceksin. Allah'ın insanlara vermiş olduğu irade sonucunda insanın kendinin yapabileceği bir iştir. Yoksa Allah'tan bir dayatma olmayacaktır. Yine Rabbimiz kainattaki pek çok şeyi de, pek çok yaratılmış olan bütün şeyleri de insanoğlunun tasarrufu altına vermiştir. O bunları hayatı boyunca küfür ve isyan için kullanır ve böylece dünya fesada yayılır yahut da bunları Allah'ın emrettiği şekilde yani iman doğrultusunda kullanır ve dünyaya güzellikler kaplar. Ölümünden sonra sana hesap sorulmayacağını sanmak, iyiliğe mükafat, kötülüğe ceza verilmeyeceğini düşünmek akılsızlıktır. Çünkü böyle düşünen kimse ya kainatın yaratılmasındaki bir hikmete dayandığını ama insanın başıboş ve sorumsuz bırakıldığını sanıyordur ki bu gerçekten dünyanın kainatın tesadüf eseri olduğunu söylemek akıllı bir iş değildir. Düşündüğümüz zaman, birazcık kafa yorduğumuz zaman, birazcık kainat üzerinde olup bitenlerden ve Kur'an bilgisiyle de bu gözlükle de olaylara baktığımız zaman akılsız bir varlık, akıllı bir varlığı yaratamaz. Dolayısıyla adaletsiz bir varlıkla adalet tasavvuruna sahip olmak, adaletin olacağını düşünmek akıllı bir iş değildir. Bu kadar saçma bir düşünce üzerinde hala ısrar eden bir kimse ya inatçı biridir ya da felsefenin içinde boğularak aklını kaybetmiştir diye düşünüyoruz. Evet ve Allah-u Teala hakikaten de düşündüğümüz zaman elbette ki insanlar ufak veya büyük, yaptığı her ne iş olursa olsun kendisine bu yaptığı işler haber verilecektir. Ve zalike alallahi yesir, her insana yaptığı işin karşılığını haber vermek ancak kainatı, yeryüzünü ve gökyüzünü yaratan bir Allah'a aittir ki bu da Allah için Allah'a kolay gelen bir iştir, zor gelen bir iş değildir. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرٌ. Allah'a, Resulüne ve size indirdiğimiz nura, Kur'an'a inanın, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Toplumların helak olmalarının nedeni, Allah-u Teala bizi imana, kendisine imana, peygambere ve Kur'an'a imana, nura imana çağırdı ki, bunun da bu nurun nereden geldiğini bize açıkladı. O da dedi ki onu biz indirdik. Dikkat edin dedi. Toplumların helak olmaları nedeni kendilerine gönderen peygamberi yalanlamaları ve de ahireti inkar etmeleri dolayısıyladır. Bu bir gerçektir ve insanlık tarihi de bu gerçeğe şahitlik etmektedir. Şimdi sizler aynı yolu izlemede ısrar ederek kendinizi helaka davet etmiş olursunuz. Bu konuda boşuna ısrar etmeyin. Allah ve Resulüne inkâre daveti icabet edin. Burada siyak ve sibaktan nur ile Kur'an'ın kastedildiği açıkça anlaşılmaktadır. Nur nasıl kendiliğinden görünür, civarında daha önceden karanlıkta olan her şey nur ile her şey meydana çıkarsa, Kur'an'ın ışığına da bu bir gerçektir ve nur gibi parlayacaktır. Böylece onun ışığından insan, ilmin ve aklın yetmediği, bilemediği, anlayamadığı meseleleri Kur'an'la, nurla anlayacaktır. Kur'an'ın ışığı ile düşünce ve davranışlar sayısız yollar arasında doğru yol açıkça Kur'an'ın ışığıyla ışıklanacaktır ve görecektir. Bu ışık hayatın her safhasında insana sırat-ı müstakime iletir ve onu sapık yollardan, helak olmaktan koruyarak selamet yollarına, mutluluk ve huzur yollarına ulaştırır. Kim ki Kur'an'da bir fert olarak, Kur'an'ı kendisine bir fert olarak, bir birey olarak, bir aile olarak, bir toplum olarak, eğer Kur'an'ı kendisine nur edinirse, ışık edinirse, bu insan hayatı boyunca hem birey, hem aile, hem de toplum olarak mutlaka huzura, barışa ve mutluluğa erişecektir. Vallahu bima te'amelûne habir, hiç unutmayın ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah ne yapıp ettiğinizi en ince noktasına kadar, en ince ayrıntısına varıncaya kadar biliyor. Bunu düşünüvermek, hayatımızın bütün bölümlerinde Allah ben ne yapıyorsa biliyor diye bir yanlıştan vazgeçmek, erdemli Müslümana has olan bir davranıştır. Elbette ki bunun da karşılığını görecektir. Başkalarından bir karşılık beklemek değil, başkalarının görmesinden etkilenmek değil, başkaları öğretmenim ne der diye etkilenmek değil, bir yanlıştan vazgeçmemizin nedeni polisiye veya askeri veya büyüğümüzün cezalandırmasından dolayı değil, Rabbim beni görüyor, biliyor, ne yaparsam, ne görür edersem benim yaptıklarımdan haberdardır diye bir yanlıştan vazgeçecek olursak, bir haramdan uzaklaşacak olur isek, bir yasaklanan, men edilen bir şeyden kaçınacak olur isek, işte o zaman imanımız gerçekten büyük bir imandır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın o yedi sınıf insan Allah'ın gölgesiyle gölgelenecek dendiğinde, işte kendisine haram bir iş teklif edilince ben Allah'tan korkarım diyen, Yusuf peygamberin işte kadınların teklifi karşısında bana zindan, sizin bana teklif ettiklerinizden daha hayırlı diyebilecek bir iman. Efendime söyleyeyim, Asiye annemizin Firavun'un yapmış olduğu zulüm karşısında ya Rabbi bana cennette bir köşk verebilecek diyebilecek bir iman. Firavun'un sihirbazlara yapmış olduğu işkence ve zulüm karşısında ne yaparsan yap biz Musa'nın Rabbine inandık diyebilecek bir iman. İşte ancak böyle olabilir diye düşünüyorum. Yani Allah'ın bizim üzerimizde gözetleyici olduğunu, ne yaparsak yapalım bildiğini bilmek en önemli imandaki en yüksek makama, mertebeye ulaşmak demektir. Zaten İslam'ın amacı da, İslam böyle bir toplum hedefliyor. Yani otokontrol mekanizması olarak insanlar üzerinde sadece Allah'ın gözetleyici ve Allah'ın bildiğini bilen bir toplum olmak. O zaman işte toplumda anarşi olmaz. O toplumda, o ailede, o bireyde huzursuzluk olmaz. Polisiye tedbirlere gerek kalmayacaktır. Bugün medeni denilen ülkelere baktığınız zaman çoğunun kanun korkusuyla, polis korkusuyla neredeyse bir polis devleti olduğunu görüyoruz. Ama polisin olmadığı, kanunun hissedilmediği yerde yaptıklarını, bugün televizyon ve gazetelerde neler yaptıklarını çok açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ الْيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُونَ Bu sureye adını veren 9. ayetteki kelimeye geldik. Toplanma günü için sizi topladığı gün. Bileceksiniz ki işte o gün kazanma ve kaybetme için yarış günüdür. Kim kazanmış, kim kaybetmiş? Gerçek kazanan ve gerçek kaybeden kimdir? Kim aldanmış, kim aldatmış? İşte o günün görüleceği gün o gündür. Bugün bir takım dünyevi makamlar, dünyevi menfaatler elde etmek adına verilen tavizler, yapılan yanlışlıklar, efendim şu bana şöyle demişti, bu bana böyle demişti kabilinden atılan madiklerin karşılığının, biz de bugün aynısına mı davranalım şeklindeki hareketlerin, işte o gün kim kimi aldatmış, kimler kimlere neler söylemiş, arkalarından neler konuşmuşlar ve kim haklı çıkmış, kim haksız çıkmış, işte o gün meydana çıkacağı bir gündür. Toplanma günü için bir arada toplayacağı gün, işte bu aldanma tegabun günüdür. Yani gerçek aldananla aldatanın ortaya çıktığı gündür. Bu kelimeler üzerinde, tegabun kelimesi üzerinde fazla durmayacağım. Çünkü bu surenin girişinde zaten onu geniş bir şekliyle açıklamış, söylemiş idik. Yalnız bir hadis söyleyeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Bunu hadisi daha önce de söyledim ama bu ayeti anlatabilmek adına bu hadisi tekrar zikretmek istiyorum. Resulullah şöyle buyurdu. Ebu Hureyre'den bir hadisi şerif. Cennete gidenlere Allah şükretmeleri için şayet kötü amelleri işleselerdi, içinde sokulacakları cehennem yerleri gösterilecektir. Cehenneme gidenler de daha çok hasretini çekmeleri için eğer Allah salih amel işleselerdi oraya gideceklerdi, cennetteki yerleri gösterilecektir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam şunu demek istiyor bu hadis-i şerifle benim anladığım kadarıyla, cennete gidecek olanlara önce cehennem, cehenneme gidecek olanlara önce cennet gösteriliyor ve her ikisini de bugün cennete gidiyorsanız işte Allah'a şükretmeniz, kötü amelleri terk etmeniz neticesindedir. Eğer kötü ameller işlemiş olsaydınız buraya gidecektiniz. Aldanmadınız, kandırılmadınız, doğru yere geldiniz deniliyor. İkinci bölümde ise cehenneme gidenlere de daha çok hasretini çekmesi için siz dünyadayken salih ameller terk etmiştiniz ve de dünyadakilere demiştiniz ki boşuna böyle şeyler yapıyorsunuz. Bu sizi bir sihirbazın bir büyücüye aldandınız gittiniz diyorlardı. Allah da onlara cenneti gösteriyor ki onun hasretini daha çok çeksinler, daha çok yansınlar diye ve gerçek aldananın kendileri olduğunu da Rabbimiz o ayetiyle onlara karşı bunu gösteriverdi. Yine önceki dersimizde söyleşmiş olduğumuz hadiste şunu da demiş idi. Sakın ola ki hiçbir cennet ehli, hiçbir cehennem ehli de cehenneme yaptığı zulmün karşılığı ödettirilmeden giremeyecektir. Hatta bir kimse bir başkasına vurmuşsa onun karşılığı dahi kendisini ödeyecektir. Bunun için ya Resulallah, o gün bizim hiçbirimizin, hiçbir şeyimizin olmayacağına göre biz borcumuzu nasıl ödeyeceğiz diye sorduk da Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle dedi. Herkes iyi ve katı kötü amelleriyle borcunu ödeyecektir dedi. Yani bir adam gelecekte birisinin kendisine hakkı varsa ona, o hakkı olan adama sevaplarını ona verecek. Baktı ki sevapları ondan alındı. Öbür adama verildi ama hala hakkını ödeyemedi. Onun üzerine öbür adamın günahları da bu adama yüklenecek. Böyle bir şekilde başka Allah'tan başka yardımcının olmadığı bir günde onun için aklımızı başımıza alalım. Eğer bu dünyada bir takım mazlumun hakkına gasp etmiş, bir takım hak ve hukuk yemiş isek onlarla bu dünyadayken bu işleri görmeye çalışalım. Onlara helallik dilemeye çalışalım. Onlarla helalleşelim. Yoksa öbür dünyadaki durum gerçekten çok kötüdür. Evet. Ve men yu'min billahi ve ya'mel salihan yukeffir anhu seyyiatihi ve yudhilhu cennatin tecri min tahtihel enhar halidine fiha ebeda zalikel fevzul azim. İşte kim Allah'a iman eder ve de ondan sonra salih amel işlerse Allah'a iman edecek ve imandan sonra da salih amel işleyecek. Allah'a iman etmek sadece Allah'ın varlığını kabul etmek değildir. Allah'a iman onun emrettiği yani kitap ve Resul vasıtasıyla bildirdiği şekilde inanmakla olur. Dolayısıyla bu ayette aynı zamanda kitaba ve Resul'e de imandır. Salih amel ise insanların kendi uydurdukları ahlaki değerlere göre yapılan iyi işler değildir. Toplumun güzel gördüğü şeyler değildir. Örf ve adetlere göre güzel diye tanımlanmış olan ameller salih amel değildir. Öyleyse salih amel nedir? Allah'ın bildiklerine göre, Allah ve Peygamber'in bize anlattığına göre, tarif ettiğine göre yapılan ameller ancak salih ameller olabilir. Bu bakımdan hiç kimse kitap ve Resulü bir kenara bırakıp da sadece Allah'a inanarak iyi ameller işlemekle biraz ileride zikredecek olan mükafatlara hak kazanacağını sanmamalıdır. Kur'an'ı dikkatle mütalaa eden, inceleyen bir kimse, Kur'an'a göre bu imanın Allah'a iman, yine bu amelin de salih amel olduğunu kolayca anlayacaktır. Öyleyse bizim salih amel olabilmesi için Allah ve Peygamber'in bize bunu salih amel de tarif etmesi gerekir. Bir iman olacak yalnız, salih amelden önce de insanların bir kere iman etmiş olması lazım. Eğer iman etmeden bir takım güzel ameller, iyi işler yapıyorsa Allah buna güzel amel demez. Kabul edilen bir amel olarak görmez. Ama şunu da söyleyelim, Allah haşa zalim değildir. Bu dünyada iyilikler yapan, inanan insanlar da iyilik yapıyor, inanmayan insanlardan da iyilik yaptıklarını görüyoruz. İyilik, inanmayan bir insanın yapmış olduğu iyiliğinin karşılığını bir inanmayan bir insan diyelim, bir fakire 1 milyar para yardım etmiş. Bunun karşını görecek mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize bildirdiğine göre elbette ki görecek ama bunu bu dünyada görecek. Dolayısıyla haşa Allah zalim değil ki böyle bir kuluna zulmetmiş olsun. Zulmetmiş olsun. Allah açıkça diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, inanmayan bir kul, Allah'ın yarattığı bir insan bu dünyada bir kafire yardım ederse bir insana yardım etmiş olduğu için bunun karşılığını bu dünyada görecek ama ahirette alabileceği bir pay yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunu bu şekilde belirtti ama bir mümin bir iyilik yaparsa bunun karşılığını hem bu dünyada hem de ahirette görecektir. Evet. Ve men yu'min billahi, Allah'a iman etti ve yamel salihan ve de güzel bir iş yaparsa, yükeffir anhu seyyiatihi, Allah o insanın, bu insanın yapmış olduğu iyi amel sebebiyle Allah onun kötülüklerini örter. Allah kötülüklerini örter. İnnel hasenat yüzhibne seyyiat der Kur'an-ı Kerim. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri örter. Peygamber aleyhissalatü vesselama bir adam geldi de peygamberimiz namaz kılmak için mescidin önünde oturuyordu. Ya Resulallah ben bir kötü bir iş yaptım dedi. Peygamberimiz duymazlıktan geldi. İkinci keresinde yine tekrar etti. Peygamber aleyhissalatü vesselama ben kötü bir iş yaptım dedi. Yine peygamberimiz duymazlıktan geldi. O esnada ezan okuldu, namaz kıldılar ve çıktılar. Giderlerken tekrar o adam peygamberimize gelerek dedi ki ya Resulallah ben kötü bir iş yaptım diyorum ama siz bir tepki vermiyorsunuz deyince peygamberimiz dedi ki muhakkak ki iyilikler kötülükleri örter dedi. Bu Müslümana has bir özelliktir tabi. Yoksa inanmayanlar için böyle bir şey söz konusu değildir. Evet, buradan da şunu anlıyoruz bu ayetten de. Allah-u Teala diyor ki kim ki iman eder ve güzel işler yaparsa Allah onun kötülüklerini de o iyi amel sebebiyle örter ve yudhilhu cennatin tecrimin tahtihel enhar, o insanı Allah-u Teala cennete kor, altından nasıl bir cennet, altından ırmaklar akan bir cennete kor ve orada ebedi olarak da halidine fiha ebeda, cehennem gibi buradan tamam artık senin bu kadar dünyada iyilikler yapmıştır, bunun karşılığı şu kadardı diye çıkma yok, orada ebedi olarak kalacaklardır. Dalikel fevzül azim, işte kurtuluş budur dedi Rabbimiz. İnşallah hayatını buna göre yaşayan, Allah'a iman eden, salih amel işleyen ve de Allah'ın bu salih amel sebebiyle, ameli dolayısıyla, ameli vesilesiyle günahlarını, kötülüklerini örttük insanlardan olalım. Allah'ın cennetine inşallah Rabbimiz bizleri ebedi olarak koysun. Eğer böyle bir hayatı kendimize tercih edersek işte kurtuluşa ermiş olacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.